Ayrım 9.
Benim çocukluğumda şehzade başında epeyce itibarlı bir paşa böyle atı ve arabasıyla yangına gidenlerdendi. Yalnız paşa kahve değil çay meraklısı olduğu için arabasında semaver bulunurmuş. Eyledim icat bin yangın bir ateşpareden. Mısra'nın sahibi Naci, kitaplarının ateşpare, şerare gibi isimlerine ve şiirlerinde yangın ateş kelimesine verdiği yere bakılırsa belki de bu amatörlerdendi. Zehra ve Kara Bibik sahibi Nabizade Nazım'ın Fikret'ten evvel Aruz'un büyük bir tüyozu olan İsmail Safa Bey'in Abdülhamit devrinde bu amatörlerin en fazla tanınanları arasında oldukları söylenir. İsmail Safa Bey'in Recaizade Ekrem Bey'in yakınlarında yakılan İstinye'deki yalısında misafir olduğu bir gece yarısı böyle yangına gitmek için ev sahibini epeyce zorladığını bana birkaç kişi birden nakletti. Ne yazık ki onun bu zevkinden Türkçe'de yalnız "Karşımda yangın olsa ısıtsam vücudumu" mısrağından başka bir şey kalmadı. Zaten Namık Kemal'in cezmesindeki şahsi müşahedenin hissesi bilinmeyen tasvir istisna edilirse bütün edebiyatımızda yangın yok gibidir. Bazı ecnebi seyyahlar da yangın meraklısıydılar. Hatta 3. Selim zamanlarında İstanbul'a gelen Dalloway bunu açıkça itiraf ederken pek az şeyin bu kadar güzel olduğunu söyler. Biri kendi mahallemde olmak üzere ben de birkaç yangın gördüm. İşin içindeki trajik tarafı düşünmeden konuşmak imkanı varsa, başta Neron olmak üzere bütün bu acayip zevkin amatörlerini pek de haksız bulmadım diyebilirim. Sonuncusu en hazine oldu. Bir gece Cihangir sırtlarında eski Sabiha Sultan Yalısı ve Meclis-i Mebusan olan Güzel Sanatlar Akademisi'nin yandığını gördüm. Bir saatten fazla süren ve bir yığın infilakla etrafını kıvılcım yağmuruna boğan bu acayip mahşerde havaya doğru bir lahzada yükselen ve devrilen alev ve duman sütunları arasında 2. Mahmut devrinin en güzel binalarından biri, bir yığın hatıra çalışma eseri ve koleksiyonla bilhassa bir daha elimize geçeceğini hiç sanmadığım ve her gün dakikalarca karşısında hayran hayran durup seyrettiğim emsalsiz derecede güzel bir Velázquez ve bir Goya kopyasıyla beraber kül oldular. Bu iki kopyaya ve bilhassa yalının geniş yayvan sofasına hala yanarım. Böyle yananlar arasında bir de o kadar çok şey vaat eden Mithat'ın en güzel eserlerinden biri olan Ingres'in Pınar kopyası vardı. Yangının devamı boyunca hep kendi gençlik günlerimin böyle yanışını seyretmiş olmanın şaşkınlığı içindeydim. Tulumbacı dediğimiz ve şimdi bize bir daha dönmeyecek şeylerin büyüsü ve rengiyle beraber geldiği için biraz da yokluğunu yadırgadığımız, yalnız İstanbul'a mahsus o çok acayip ve süzme külhan beyi tipini de bu korkunç afet doğurmuştu. Eski İstanbul nasıl bir tarafı ile Yeniçeri ise Tanzimat'tan sonraki İstanbul'un bütün bir tarafı da az çok külhan beydi. Bazı küçük esnafın, sokak satıcılarının manilerini ve destanlarını o kadar ince ve zarif yapan, onların ağzına kendine mahsus bir konuşma ve yaşama üslubu veren, yatağına mukabil saldırmalı ve bıçaklı, sırasına göre uysal, vefalı, kendi aralarında çok disiplinli ve haddinden fazla zalim, namuslu kadına hürmetkar, bir kere büyük tanıdığının karşısında daima boynu bükük, alabildiğine heccav ve komik, bayağı teşkilat sahibi bu külhan beylerinden başta Ebu Ziya'nın yeni Osmanlıları bulunmak üzere İstanbul'a dair yazılmış her hatıra eseri bahseder. Bugün Amerikan filmlerinde seyrettiğimiz gangsterlerin bir başka şekli ve şüphesiz çok daha yumuşağı, hatta medenisi ve zararsızı olan bu külhan beylerin hayatını mensup oldukları nüfuzlu insanlar ve ufak tefek şahsi teşebbüsleri temin ediyordu. Bir kısmı esnaflık ve satıcılık yapardı. Çoğu balıkçı ve kahveci, hatta meyhaneciydi. Dediğim gibi bir kısmı esnafa üsluplarını ve konuşma tarzlarını kabul ettirdikleri için külhan bey olmayanlar da böyle sanılırdı. Tulumbacı koğuşları için bu sınıfın daha kibar ve daha süzülmüşü diyemesek bile aralarına katılan zengin miras yediler, hatta paşa çocukları yüzünden daha karışığıydı. Bunların içinde devlet dairelerinde memur olanlar bile vardı. Tulumbacılık bir bakıma sporsuz İstanbul'un tek sporuydu. Daima harekete hazır, cıva gibi insanlardı ve bilhassa birbirlerine karşı son derece vefalıydılar. Rahmetli Osman Cemal Kaygılı'nın Semai Kahveleri adlı kitabında 1308 senelerinin meşhur meydan şairleri ve aşıklarından olan Çiroz Ali'nin ölümüne dair anlattığı hikaye bu tipi bize bütün hususiyetleriyle verebilir. Çiroz Ali verenmiş. Hastalık ağırlaşınca Bakırköy'deki dayısının evine tebdili havaya gönderilmiş. Bir tabii bütün tulumbacı koğuşları bu meşhur arkadaşın sıhhatiyle meşgulmüş. Öleceği günün gecesi defterdar burnu tulumbacı koğuşu reisi İsmail Kahya bir şey olursa haber versin diye Bakırköy'e bir adam gönderir. Çiroz Ali sabaha karşı ölür. Haberci de bir kira beygirini atlayarak defterdar burnuna gelir ve Kahya İsmail'e sizlere ömür der. O zaman defterdar burnundan 200'e yakın tulumbacı Bakırköy'e hareket eder ve orada da bir o kadar meslektaşları ile birleşirler. Aralarında Hristiyan ve Yahudileri de bulunan bu tulumbacılar cenazeyi 1 saat 10 dakika gibi imkansız bir zamanda açık ayak denen koşu şekliyle Bakırköy'den Eyüp Camii'ne indirirler. Bu hikayeyi okuduğum günden beri Çiroz Ali'nin bütün şehri şaşırtan bir süratle arkadaş omuzlarında uçan tabutu benim için Bayezid Yangın Kulesi'nde her gece İstanbul'a uğradığı felaketlere haber veren o renkli fenerler ve köşklü sesleri gibi bir çeşit sembol oldu. Gerçekte tulumbacı mitolojinin ateşten doğan ve ateşte yaşayan semenderine benzeyen bir mahluktu. Eski seyyahların tavan ve duvarlarının, kepenk ve sayvanlarının nakışını övdükleri, bazısının geniş pencerelerine şehrin en güzel manzaraları asılmış havuzlu, fıskiyeli, peykeli duvarlarına kehribar ağızlı çubuklar dizilmiş eski Türk kahvesi İstanbul'un büyük hususiyetlerinden biriydi. Semtine göre orta sınıf halkla esnaf ve yeniçerilerin deniz kenarındakilere kayıkçı ve balıkçıların devam ettiği bu kahvelerde meddahlar hikayeler anlatırlar, saz şairleri şiir müsabakası yaparlar ve Ramazan gecelerinde de bazılarında kara göz oynatılırdı. Daha 16. asır sonunda semt kahvelerine çok yüksek rütbeli memurların dışında münevver halkında toplandığını biliyoruz. Birçok halk masalında kahve mühim bir yer tutar. Gerçekte bu kahveler 1826'da çok sıkı şekilde kontrol edilen ve bir ara kapatılan berber dükkanlarıyla beraber şehir halkının mühim toplantı yeriydi. İş adamları bu kahvelerde birleşiyor, saf dil ve meraklı şehirliler uzak memleketlerden dönen yolcuların garip sergüzeşlerle dolu hikayelerini, seferden yeni dönmüş Yeniçeri ve sipahilerin Kanije ve Oyvar muharebelerinin bizzat şahit oldukları safhalarını burada dinliyorlar. Çetin anlarda efkar-ı umumiye denen şey bu kahvelerde hazırlanıyordu. Evliya Çelebi, Bursa kahvelerinde rakkas ve musiki şinaslardan bahsettiğine göre Yeniçerilerin kalabalık olduğu yerlerdeki kahvelerde bu gibi eğlenceler elbette eksik değildi. Bazı kahvelerde doğrudan doğruya esrar ve afyon kullananlara mahsustu. Bir kısmında da muayyen, hatta şimdi bizi şaşırtacak bir takım meslek erbabı toplanırdı. Bir halk fıkrası 1826'dan sonra Şeyhülislamlık dairesi olan Ağa Kapısı'nın Süleymaniye'nin arkasındaydı. Etrafındaki kahvelerde ufak bir para mukabilinde hizmete hazır olan yalancı şahitlerin toplandığını ve bu gözleri sürmeli, sarıkları ve üst başları temiz, son derece haysiyetli vatandaşların ilk bakışta tanınabilmeleri için büyük tiryaki fincanlarının altına iplik yapıştırıldığını söyler. Nerval Şark seyahatinin en güzel ve iç alemini en iyi anlatan parçalarından biri olan Belkıs ve Süleyman hikayesini, kitaptaki adı Süleyman'la Saba Kraliçesi, Bayezid Camii'nin arkasında, tarifine bakılırsa daha ziyade bakırcılarda veya daha aşağılarda bir kahvede dinlediğini yazar. Anlattığı hikaye bizdeki Süleyman ve Belkıs hikayesinden çok başkadır ve doğrudan doğruya kabale geleceğine bağlıdır, fakat dinleyiciler için yaptığı tasvir doğrudur. yine Nerval ve bilhassa Goiter tophane kahvesinden bahsederler. Deniz kenarında bulunan bu tophane kahvesinin şimdiki tepe başında ve belki de 6. dairenin karşısında bulunan kahve gibi ecnebiler tarafından yapılmış birçok gravürleri vardır. Bazen bu eski İstanbul kahvelerinde Nerval yahut Goiter ile şimdi o kadar sevdiğimiz Seyrani'nin birbirlerine tabii tanımadan rastlamış olmaları ihtimalini düşünürüm ve talihin cilvesine şaşarım. Seyrani, Abdülmecit Han'ın ilk saltanat yıllarında İstanbul'daydı. Bu şairde Nerval'in sevebileceği bir yığın taraf vardır. Tanzimat'tan sonra insanla beraber kahve zevki de değişti. Viyana ve Paris usulü duvarları aynalarla süslü, sandalye ve masalı kahveler açıldı ve bugün o kadar zevkle dinlediğimiz Katibim türküsünde kolalı gömleği ve setresiyle alay edilen İstanbul beyleri bu kahvelerde toplanmaya başladılar. Aziz devrinde birdenbire yayılan gazete zevki yüzünden bu kahvelerin bir kısmı kıraathane adını aldılar. Beyoğlu'ndan Galata ve Divan yoluna Bayezid'e kadar bu kıraathaneler vardı. Abdülhamit devrinde Divan yolundaki Arif'in kıraathanesi bir zaman büyük şöhret kazanmıştı. Onun karşısında Bekir isminde bir zat bir kıraathane açmıştı. O devirden kalma bir kıt'a bu iki patronun arasında meslek rekabeti yüzünden çıkan bir kavgayı nakleder. Dün gece iki kıraathaneci birbirleriyle eylemişler arbede. Vak'a-yı seyreyleyenler didiler. Arif'i yıktı Bekir bir darbede. Parmak kapıdaki büyük kahvede meddah aşkı dinleniyor, Hayali Salim'in oynattığı kara gözler seyrediliyordu. Bu Hayali Salim son büyük kara gözcülerdendir. Hatta bir aralık kara göz oyununa tıpkı tiyatro perdesi gibi bir perde ilave ederek oyunu yenileştirmeye çalışmıştı. Bütün bu kahvelere samur kürkler giyinmiş, kibar sınıf halk gelirmiş. Zaten daha Tanzimat başlangıcında Bayezid tarafları Karagöz ve Orta Oyun'un merkezi olmuştur. Nerval 1840'ta Bayezid'de Bab-ı Ser askerinin yakınında seyrettiği bir Karagöz oyununun senaryosunu bize verir. Goiter ise 1852'de bir gecede iki Karagöz oyunu birden görür. Bu kıraathanelerde daha sonra yine Ramazan ve Cuma geceleri için musiki fasılları konmuştu. Böylece İstanbul, Cumhuriyete kadar olan devirde elinden geldiği kadar Beyoğlu'na rekabet ediyordu. Viyana'da ilk geçirdiğim gecenin sabahında kahvaltı için biraz da adının sihrine kapılarak Mozart kahvesine girdiğim zaman garson tıpkı gençliğimde İstanbul kıraathanelerinde olduğu gibi bir yığın gazeteyi önüme koyunca epeyce şaşırmıştım. Viyana, bizim kendisinden aldığımız bir modada hala ısrar ediyordu. Yeni açılan kahveler, eski kahveleri hiç olmazsa onların saz şiiri zevkini birdenbire kaldırmadı. Sadece masa ve iskemlenin girişiyle manzarasını değiştirdi. Bu kahveler, öbürlerinin yanı başında Semai kahveleri adıyla uzun zaman devam etti. Çayhaneler üçüncü bir sınıf teşkil ediyorlardı ve bilhassa Şehzade başındaydılar. Buralarda çay hususi bir zevk haline getiren triyakiler toplanıyordu. Bunlar bugün İtalya'da ve İspanya'da gördüğümüz küçük kahvelere çok benzerdi. Burada toplanan İstanbul beyleri bilhassa Ramazan akşamları gezintiye çıkan semt hanımlarını tıpkı şimdi Madrid veya Sevilla kahvelerinin taraçalarında olduğu gibi fakat cam arkasından seyrederlerdi. Fil hakika Tanzimat'tan sonra İstanbul semtini canlandıran modalardan biri de şehirlinin İtalyancadan alarak piyasa dediği bu akşam gezintileriydi. Bu gezintiler evvela Beyoğlu'nda bilhassa 3. Selim ve 2. Mahmut devirlerinde başlar. Şimdiki tepe başının bulunduğu yerden o zamanki hududu Asmalı Mescid'di, tersanenin üstüne doğru sarkan küçük mezarlıkla Ayaz Paşa taraflarını kaplayan büyük mezarlığın etrafındaki yollarda ecnebiler atlı arabalı yaya kadınlarında katılığı akşam gezintileri yapıyorlardı. Üçüncü bir gezinti yeri de o zaman Büyük Dere Yolu denen bilhassa seyahatnamelerde ve gravür albümlerinde Taksim'den Şişli'ye doğru giden ve bir kolu kurtuluşa uzanan, kurtuluşun adı Frank seyahatnamelerinde Saint Dimitri'dir, büyük yoldu. Abdülmecid'in ilk saltanat senelerinde bazı Müslümanlar da bu gezintilere karışmaya başlamıştı. Kaldı ki Hristiyan halk gibi Müslüman halkta bilhassa kadınlar bu gezinti yollarının biraz ötesinde şehrin bahçeleri gibi telakki edilen bu mezarlıklara sık sık gidiyorlardı. Her iki mezarlığın etrafında kahveler vardı. Nervar'ın şark seyahatinde bahsettiği kahve ve Rumen müziği dinlediği salaş ve eğlence yeri Asmalı Mescit tarafındaydı. Belki de Melinj'de veya Alom albümünde gördüğümüz kahvedir. Yemek yediğini ve şarap içtiğini söylediği salaşsa Ayaz Paşa'daydı. Teofil Goiter'den Bayezid ve Şehzadebaşı taraflarında bu gezintilerin Müslüman halk arasında başladığını öğreniyoruz. Goiter, Türk kadınlarından bahsederken zannedildiği kadar hürriyetsiz olmadıklarını, yanlarında harem ağları bulunmak şartıyla gezmekte serbest olduklarını ve bilhassa zengin şehirli ve yüksek rütbeli memur hanımlarının akşamları Bayezid taraflarında araba ile gezdiklerini söyler. Namık Kemal'in intibahında Ekrem Bey'in araba sevdasında bahsettikleri Çamlıca gezintileri gibi bazı Boğaziçi mesirelerindeki gezintiler de bu devirde başlamıştı.